Adem'den Musa peygambere kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki peygambere 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara konuşuyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri sadece kısmıydı. 400 yıllık bir sessizlikten sonra vakit dolunca Tanrı son günlerde oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Böylece Tanrı'nın açımlaması yani vahiy bütünlük buldu. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı öğretilerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Bana göre ki birçok değerli uzman yorumcular da aynı görüşteler, bu mektubun yazarı Pavlos'tur. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapise girmiştir. İtalya'dan yazmıştır, yanında Timoteos vardır. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkat çekeceğim. İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. Roma İmparatoru Titus, Yeruşalim'deki tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. İbranilere mektubun konusuna geldiğimizde Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilere mektup ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında kayranın daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 13 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12:3'te şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbraniler mektubu yorumu boyunca biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. İbranilere mektubu dört ana kesime ayırmak mümkündür. 1. Mesih'in öncesizliği, sonsuzluğu 1 ve 2. bölümlerde verilmektedir. Mesih'in öncesiz ve sonsuz başkahinliği 3. bölümden 10. bölümler arasındadır. 3. Mesih'in kendisini sunmasıyla, kurban etmesiyle Tanrı katına, kutsallar kutsalına girme olanağının sağlanması bölüm 10-12 arasındadır. 13. bölümde de yüreklendirme vardır. Şimdi İbranilere mektubun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. İşte bunun için akıntıya kapılıp sürüklenmeyelim diye İşittiklerimize çok dikkat etmemiz gerekir. Çünkü madem melekler aracılığıyla bildiren yasa sözü doğrulandı, her suç ve buyruğa uymamazlık hak ettiği karşılığı aldı. Böylesi yüce bir kurtuluşu safsaklarsak nasıl kaçıp kurtulabiliriz? Başlangıçta Rabbin kendisi bu kurtuluşu bildirdi. İşitenler de onu bize doğruladı. Bunun yanı sıra belirtiler, göz kamaştırıcı işler, çeşitli güçlü işlerle ve kendi istemi uyarınca kutsal ruhun dağıttığı armağanlarla Tanrı da buna tanıklık etti. Çünkü sözünü ettiğimiz, O ileride yaşanılacak dünyayı Tanrı meleklere bağımlı kılmadı. Tersine kutsal sözün bir yerinde şu tanıklığa rastlanır: İnsan nedir ki onu anımsarsın? Ya da insanoğlu ne ki onu düşünürsün? Onu bir süre meleklerden biraz geri kıldın. Ona yücelik ve onur tacını taktın. Her şeyi onun ayakları altına bağımlı kıldın. Her şeyi ona bağımlı kıldı. Bu durumda ona bağımlı kılınmayan hiçbir şey bırakmamış oldu. Ancak görüyoruz ki daha her şey ona bağımlı kılınmamıştır. Bununla birlikte bir süre meleklerden biraz geri kılınan İsa'yı görüyoruz. Çektiği ölüm işkencelerinden ötürü yücelik ve onur tacını taşımaktadır. Tanrı kayrasıyla herkesin yararına ölümü tatması için oldu bu. Her şey Tanrı yararınadır ve her şey Tanrı aracılığıyla var olmuştur. Tanrı'nın birçok oğlu yüceliğe kavuştururken onların kurtuluş başkanını işkenceler yoluyla yetkinliğe erdirmesi gerekiyordu. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den İbranilere Mektup 2. bölüm 1-10 ayetleri arasında. İsa, Tanrı'nın kendi içinde bir şeyler yaptığı bir insan değildi. İsa'nın insanlığı onun dinsel bir deha olduğu anlamına gelmiyor. Onun bir amaç için şehit olduğu anlamına da gelmiyor. Onun iyi bir örnek oluşturduğu anlamına da gelmez. Mesih'in alçaltılması iki şeyi gerçekleştirdi dostum. Bir, İsa'nın kişiliğine yücelik ve onur getirdi. İkincisi de insanın kurtuluşunu olanaklı kılarak insanın kurtuluşunu sağladı. Mesih insanlığı cennete götürdü. Ve dostum, yücelikte sadece bir insan bulunmamaktadır. O adamda daha önce orada olmayan bir yücelik vardır. Uygun düşüyordunun anlamı, birçok oğlu bu şekilde yüceliğe eriştirmesinin kişiliğiyle ve amacıyla uyum ve tutarlılık içerisinde olduğuydu. Her şeyin kendisi için ve kendi aracılığıyla var olduğu Tanrı'ya uygun düşüyordu. Değerli dinleyicilerimiz, o her şeyi yaratmıştır. O yaratıcıdır ve onlar onun içindirler. Bu evrenin neden var olduğunu bilmek istiyorsanız, nedeni İsa'nın bunu istemiş olmasıdır. Bunun nedeni onun isteği olmasıdır. Evrenin başlangıcı ilk önce İsa Mesih'in kafasında, düşüncesinde gerçekleşmişti. Birçok oğlu diyor, yüceliğe eriştirmek. Tanrı'nın işte kardeşim şu andaki yaptığı da budur, amacı da budur. Tanrı'nın gelecek için de bir amacı vardır ve bu da kralını kutsal dağı Siyon'a koymaktır. Tanrı bu programı gerçekleştirmektedir ama şu anda kendi adı için bir topluluk, bir halk çağırmakta. Birçok oğlu eve yüceliğe eriştirmektedir. Tanrı yüzyıllardır insanları kurtarmış, onların yüreklerine esenlik, barış vermiştir ve onları zincirlerden, bağlardan kurtarmıştır ve bugün de kurtarmaya devam etmektedir. Onların kurtuluş öncüsünü acılarla yetkinliğe erdirmesi. Burada öncü olarak çevrilen sözcük kaptan anlamındadır. Ve İbraniler 12:2'de yine karşımıza çıkmaktadır. Aynı sözcüğü Habercilerin İşleri 3:15'te de görüyoruz. Orada prens olarak tercüme edilmiştir. Başlatan ya da önder anlamına gelmektedir. Kaptan, bir şeyi başlatan ve sonuna dek devam eden, devam ettiren, sürdüren biridir. Yani Rab İsa Mesih her şeyin başlangıcı ve sonudur. O başlatır ve İsa Mesih tamamlar. O kaptandır dostum. Kurtuluşumuzu İsa Mesih başlattı ve o tamamladı. Bunu nasıl yaptı? Bu dünyaya gelip üzerine insanlığımızı alarak yapmıştır. Yeryüzüne geldiğinde ne yapmıştır? Her insan için ölümü tatmıştır. İnsanlığı kurtarmaya ve insanın kurtuluşunu sağlamaya gelmiştir. Yeryüzüne Tanrı'yı bildirmiş ve şimdi cennette insanı temsil etmektedir. Şu anda babanın sağında oturmaktadır. Mesih'in kahinliği konusuna geldiğimizde bunu daha genişçe göreceğiz. acılarla yetkinliğe erdirmesi. Bütünlük anlamında yetkinliğe erdirilmişti. Yetkin, amaca eriştiren, tamamlayan, bitiren anlamına geliyor. İsa acılarla yetkinliğe erdirilmişti. Tanrı oğlu ve Tanrı'nın kendisi olduğu halde, ki burada oğul ruhsal anlamdadır, onun kusursuz hayatı bizi kurtarmıyor. İsa Mesih'in bakireden doğması kurtuluş getirmiyor. Onun öğretisi kurtuluş getirmiyor. Mucizeleri de öyle. Örnek oluşu da öyle. Ama değerli dostum, bizi kurtaran İsa Mesih'in çarmıhta bizim günahlarımız için ölmesidir. İsa Mesih çarmıhta ölerek yetkin kılındı ve yetkinliğe ulaştı. Çünkü kutsal kılan da, kutsal kılınanlar da hep aynı özdendir. İşte bunun içindir ki oğul onlara kardeşlerim demekten utanç duymuyor. İbraniler 2 ayet 11. Kutsal kılan, kutsal kılınmak çoğu insanın düşündüğü anlama gelmiyor. Yıllar boyunca ben bunun anlamının iyi ve tatlı bir çocuk olmak olduğunu düşünmüştüm. Kutsal ruhla bağlantılı olarak kullanıldığında kutsallaştırma, Tanrı'nın bizim içimizde gerçekleştirdiği işle bizi yeryüzünde kendi istediği türde temsilciler yapma işiyle ilgilidir. Tanrı'nın ruhunun kurtarılmış olanların yüreklerindeki işidir. Ancak Mesih'in kişiliğiyle bağlantılı olarak kullanıldığında, İbranilere mektupta olduğu gibi, kutsal kılınma temizlenme değildir. Bir durum değil, Mesih İsa'da sahip olduğumuz bir konumdur. Bizleri Tanrı'ya götürebilmek için haksız olanların yerini alan, adil olan oydu. Ve şimdi o bizleri Tanrı'nın ailesine getirmiştir. Bu nedenle İsa onlara kardeş demekten utanmıyor. Tanrı'nın ailesinde İsa bizlere kardeş demekten utanmaz dostum. Tabii ki ben ona kardeş demeye cesaret edemem ama o bizleri Tanrı'nın ailesine getirmiştir. O birçok kardeş arasından ilk doğandır. O ailenin reisidir ve bizlere kardeş der. Çünkü hepimiz Rab İsa Mesih'e iman aracılığıyla Tanrı'nın çocukları olduk. Dostum, bu Tanrı'nın evrensel babalığı ve insanların evrensel kardeşliği hakkındaki küfrün tamamen yanlış olduğunu çok açıkça gösterir. Bu günümüzdeki belki de en korkunç doktrindir. Tabii ki bizler yaratılış açısından kardeşleriz. Tabii ki bizler günah açısından kardeşleriz. Ama Tanrı'nın çocuğu olmak günahlarından arıtılan kimselerdir. O şöyle diyor: adını kardeşlerime bildireceğim. Topluluğun içerisinde sana övgü yükselteceğim. İbraniler 2 ayet 12. Bu ayet çarmıh hakkındaki büyük mezmur, Mezmur 22'den aktarılmadır. Mezmur 22'nin ilk bölümü Mesih İsa'nın alçaltılmasından söz eder ve burada Mesih'in çarmıhtayken söylediği son 7 sözü yer alır. Mezmur'un 22. ayetiyle başlayarak Mesih'in yüceltilmesini görüyoruz. Adını kardeşlerime duyurayım, topluluk ortasında sana övgüler sunayım. Mezmur 22 ayet 22. Ben bu ayeti İbrani kardeşlerle sınırlayabileceğimiz düşüncesindeyim. Çünkü bu ayet Yahudilere yazılmıştır. Topluluğun ortasında seni ilahilerle yücelteceğim. Burada topluluk cemaat anlamına gelmektedir. Şimdi burada eski antlaşmadan bir başka aktarma Yeşaya 8, 17-18'de yer almaktadır. Bunun yanı sıra diyor İbraniler 2:13'te şunu söylüyor: ona güveneceğim. Ve ardından şöyle konuşuyor: İşte ben ve Tanrı'nın bana verdiği çocuklar. Bu ayet kutsal ruhun kutsal kitap ayetlerini nasıl yorumladığını gösteriyor. Günümüzde İsa Mesih'ten söz edilmeyi tamamen devre dışı bırakan bir şekilde peygamberleri yorumlayanlar vardır. Hatta Yeşaya 8, 17-18'i okurken yazar Yeşaya'nın oğullarından söz ediyor gibidir. Hiç değilse ben onu böyle anlıyorum. Ama İbraniler 2. bölüm 13. ayette Tanrı'nın kutsal ruhu Yeşaya'daki o ayeti öyle bir şekilde yorumlamaktadır ki ayet Rab İsa Mesih'ten söz etmektedir. Günümüzde Rab İsa'yı peygamberlerin yazılarından çıkarmaya çalışan herkes, kutsal ruhun İncil'de verdiği yoruma karşı çıkmaktadır. Rab İsa ölümden dirildiğinde, kardeşlerime git ve onlara söyle, benim babam ve sizin babanız, benim tanrım ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum. Bunu dediğini hatırlayacaksınız. İsa kardeşlerime git dediğinde o zaman habercilerden söz ediyordu. Ve tabii ki onların hepsi Yahudiydi. Bunu vurguluyorum çünkü bu mektubun kime yazıldığını aklımızda tutmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu mektubun doğru yorumunu yapmama yardım edecek ve sizin ve benim kalbime mal etmemizi sağlayacak. Bu nedenle diyor 14. ayette, o çocuklar nasıl etle kana paydaş oldularsa kendisi de bu doğayla özdeş oldu. Öyle ki ölümün güçlü egemenliğini kendinde bulunduranı, yani iblisi ölümüyle essin, yok etsin. Harika değil mi? Bu bildiri Rabbin beden alıp insan oluşunu vurgulamaktadır. Çocuklar nasıl etle kana paydaş oldularsa kendisi de bu doğayla özdeş oldu. Mesih, değerli dostum, onların onun gelmesini beklemedikleri bir şekilde geldi. Ancak bunu bilmeleri gerekirdi. Çünkü peygamberler yeryüzüne ilk kez geldiğinde nasıl geleceğini çok açık bir şekilde bildirmişlerdi. Bir yorumcunun dediği gibi, onlar düşmanlarını öldürüp kendilerini yükseklere çıkaracak bir kral bekliyorlardı. Sense bir kadını ağlatan küçük bir bebek olarak geldin. Etten ve kandan oldukları için o da et ve kan aldı. Ve bu dünyaya tıpkı sizler ve benim bu dünyaya geldiğimiz gibi insan doğumuyla geldi. Ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere diyor. Mesih ise sadece doğum aracılığıyla gelmedi. Onun doğumu kimseyi kurtarmadı. Ama aynı zamanda ölüm aracılığıyla geldi. Bizleri doğumu ya da yaşamı aracılığıyla değil, ölümü aracılığıyla kurtarır. Onun ölümü bizlere ruhsal ve sonsuz ölümden kurtuluş ve kurtarılış getirdi. İbraniler 2 ayet 15. Ve ölüm korkusu yüzünden yaşam boyu tutsak olanları özgürlüğe kavuştursun. Tanrı'nın yasası günah için ölüm talep ediyordu ve halen de ediyor. Günah işleyen can ölecektir. Günahın bedeli ölümdür. İlk olarak insanın günahının kaynağı şeytandı ve şeytan bir gaspçı olduğu halde bir günahkarın ölmesini talep edebilir ve bunda da haklıdır. Her günahkarın günahın cezasını ödemesini talep etme gücüne ve yetkisine sahiptir. Ve bütün insanlar günahkar olduklarından ölümden korkuyorlardı ve günahtan ötürü günaha köleydiler. Ve günaha hizmet ediyorlardı ve böylece şeytana hizmet ediyorlardı. Çünkü diyor İbraniler 2. bölüm 16. ayette, hiç kuşkusuz meleklerle özdeşleşmeyi üstlenmedi. Bunun yerine İbrahim soyuyla özdeşleşmeyi üstlendi. Eski antlaşmada Mesih meleklerin duasını almıştır. Bunu Rabbin meleği olarak göründüğü zamanlarda yapmıştır ve bu İbraniler bunu anlıyorlardı. Mesih cenneti terk edip yeryüzüne geldiğinde melekleri es geçip düşmüş insanlara geldi. İbrahim'in soyunu üzerine aldı. İbrahim'in soyundan geldi. Tanrı en başlangıçta Adem'le Havva'nın zamanında bunun hazırlığına başlamıştı. Tanrı ta o zamandan kadının soyunun geleceğini söylemişti. Sonra Tanrı Mesih'in İbrahim'in soyundan geleceğini söyledi ve bir süre sonra İsrail ulusundan, Davut'un soyundan, Yahuda oymağından doğacağını öğreniyoruz. Rab İsa'nın doğumunda sadece yıldız bilimcilerin değil, herkesin Betlehem'e gidip onu bulabilmesi için yeteri kadar işaret verilmişti. İbraniler 2:17. Bu nedenle her bakımdan kardeşleri gibi olması gerekti. Öyle ki Tanrı doğrultusunda acımayla dolu, güvenilir bir başrahip olsun. Halkın günahlarını gideren bağışlamalığı sunsun. Rab İsa dünyaya insan benzerliğinde geldi dostum. Filipililer 2:7'de şöyle okuyoruz. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. Bu insana gerçek bir benzeyişti. bir yorumcu, bu ölümün günahın lanetlerinin belirtilerinin en belirgin olduğu bir şekilde fakirlik, ayartılma ve şiddet dolu ve haksız bir ölüm olduğunu söylemiştir. Mesih Sezar'ın sarayında doğabilirdi ama gerçek bir fakirlik içerisinde bir hanın arkasındaki bir ahırda doğmuştu. Neden? Günahın insanlık üzerindeki etkisi hakkında bir şeyler bilebilmek için. Bunu nerede görüyorsunuz? Bunu fakirlikte görüyorsunuz. Ayartılmada görüyorsunuz. Şiddet dolu ve merhametsizce bir ölümde görüyorsunuz. Günahın gösterilişini bu alanlarda görüyorsunuz. Bence masum insanlar acı çektiklerinde bu çok çok üzücüdür. Bir süre önce bir kentte 80'li yaşlarına kadar ressamlık yapan çok yetenekli, sevgili bir Mesih inanlı kadını bir genç izlemiş ve evinde onu zalimce ve vahşice bir şekilde öldürmüştü. Çok korkunç bir şeydi ve bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Tanrı'ya şükürler olsun ki Tanrı bir gün her şeyi düzeltecek. Mesih yeryüzüne geldiğinde gerçek fakirliğin ne olduğunu biliyordu. Yıllar önce bir trene binmiştim ve bir tren istasyonunda durmadan önce biletçi gelip trenden inmeyin çünkü bir haftadır burada olan ve bir türlü gidemeyen insanlar var. Çaresizler. Eğer yerinizden kalkarsanız onlardan biri gelip oturur ve bir daha yerinize oturamazsınız. Olduğunuz yerde kalın dedi. Söylediğini yaptık ama tren yeniden yola koyulunca biletçiyi bulup bütün bunların ne anlama geldiğini sordum. O insanların birçoğunun bir trende bir yer bulmayı bekleyerek istasyonda yatıp kaldığını söyledi. Bu olay bir savaş durumundaydı. Birçok erkek başka ülkelere gönderiliyordu. Bir genç kadın biletçiye kocasının başka bir ülkeye gönderildiğini ve kendisinin orada yapayalnız kaldığını söylemişti. Halkının yanına dönemiyormuş ve bu yüzden istasyonda bekliyormuş. Birkaç gece önce istasyonda küçük bir çocuğun doğduğunu söyledi. Bir tren istasyonunda doğmayı düşünebiliyor musunuz? O bebek şimdi büyük bir adam olmalı ve umarım birisi ona İsa'dan söz etmiştir. Çünkü İsa da insanların büyük sayılarda bir yerden bir yere gittikleri bir zamanda bir ahırda doğmuştu. Roma İmparatorluğu topraklarında yaşayan herkesin vergisini ödemesi için doğduğu yere gitmesi gerektiği hakkında bir vergi kanunu çıkaranın Sezar olduğunu hatırlayacaksınız. Meryem'in çocuğunu doğurma vakti yaklaştığı halde Betlehem'e gitmesi gerekiyordu. Betlehem'e vardığında handa yer yoktu. Bu yüzden Rabbisa Mesih bir ahırda doğmuştu. İsa o tren istasyonunda doğan bebeği anlayabilir mi? Tabii anlar değerli dostum. Rabbisa yeryüzüne geldi ve insan bedeni aldı. Sizi ve beni anlayabilir. Kim olduğunuzun ya da nerede olduğunuzun bir önemi yok. Çünkü o sizi tanıyor ve sizi anlıyor. Bugün sizin de benim de neler çektiğimizi, nelerden geçtiğimizi tamamıyla biliyor. Bugün Orta Doğu'da özellikle de Araplar arasında büyük bir fakirlik yaşanıyor. Afrika'da büyük bir fakirlik vardır. Kalbim oradaki insanlara uzanıyor. Yaptıkları terör olaylarına, adam öldürmelerine göz yumamayız ama bazılarının uzun yıllardan beri o sefil kamplarda yaşadıklarını biliyor muydunuz? Kesinlikle korkunç şartlar altında yaşamaktadırlar. Kendi kardeşleri olan diğer Araplar bile onların gelip kendi halkları arasında yaşamalarına izin vermemişlerdir. O kamplardan çıkamamışlardır. İsa Orta Doğu'da yaşadığında da orada büyük bir sefalet vardı, fakirlik vardı ve İsa her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Fakirlikte geldi. İsa'nın ailesinin fakirliği neredeyse anlatılamaz bir haldeydi. Roma'nın topuğunun altında olan bir ırka doğmuştu. Roma'nın boyunduruğu altındaydılar. Bir sarayda doğmamıştı. İsa Mesih bir ahırda doğmuştu. Her yönden kardeşlerine benzemişti. O küçük çocuğu üzerinde eski püskü elbiselerle Betlehem sokaklarında oynarken görseydiniz, onun kim olduğunu bilmezdiniz. Ressamlar İsa'yı çizdiklerinde parlak bir kabartma gibi gözükür ama herhalde sadece yüzü kirpas içerisinde olan bir çocuktu ve görünüşü oyun arkadaşlarınınkinden farklı değildi. Kardeşlerine benzetilmişti. Mesih'in tanrılığını vurgularken onun insanlığını yeterince vurgulamama tehlikesi vardır. Ben Betlehem'de doğmadığım için mutluyum. Nasıra'da büyümediğim için seviniyorum. Sizlere bugün bile o şehirlerde doğan çocukların hayatta fazla bir şansları olmadığını söylemek istiyorum. Bir de İsa'nın zamanında nasıl olduğunu düşünün. İsa Mesih gerçek bir insan oldu ve böyle bir şekilde geldi. Kuru bir topraktan sökülmüştü. Onun zaten bilmediği hiçbir acıyı siz ne düşünebilmiş ne de yaşamışsınızdır. Bu yüzden merhametli ve sadık bir başkahin olabilir. Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkahin olup halkın günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin. Dostum, Tanrı sizin ve benim gelebilmemiz için bir merhamet tahtı yaptı. Ve dostlarım, bizim merhamete ihtiyacımız vardır. Tanrı bize bol bol merhamet verir. Çünkü İsa merhamet tahtı yapmıştır ve siz oraya gidip istediğiniz kadar merhamet alabilirsiniz. Ben epey çok miktarda bu merhameti aldım ve kullandım. Bugün sizin için hala daha çok var. Mesih halkın günahları için merhamet tahtı yaptı ve dostum, burası Tanrı'nın merhametini alabileceğiniz tek yerdir.